Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin, geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 102. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben nasılım? Aşırı dürüst bir bölüm yapacağım. Bunun için kendimi hazır hissediyorum. Bu bölümde anlatacağım şeyleri yaşadığımdan beri neredeyse başka hiçbir şey düşünemiyorum. Zaten bu yaşadıklarımdan dolayı da sonuna dayanamayıp depresyona girdim. Gerçekten sağlam bir depresyon geçiriyorum. Antidepresan ve sakinleştirici kullanıyorum. Ama size şöyle söyleyebilirim. Bugün gündüz bir arkadaşımla telefonda konuşuyordum. Ve işte ona şey dedim. Hayatımın en iyi depresyonunu geçiriyorum. Hani böyle şey var ya. Vogue'da falan ünlülerle böyle seri videolar çekiyorlar. Böyle şey oluyor işte. Atıyorum işte Blake Lively geliyor. O zamana kadar ki işte kırmızı halıdaki 12 tane look'unu böyle şey yapıyor, inceliyor işte hangisi, hangi açıdan daha iyiydi falan. Bence en iyisi buydu falan diye sonra seçiyor işte hani bütün zamanların en iyi look'u diye. Böyle onun gibi ben de hani dönem dönem girdiğim bu depresyon arasından en sağlam depresyonumu, yani en iyi kaliteli geçirdiğim depresyonu bu olarak seçiyorum. Çünkü depresyonda hani bir ülke gibi hayal edebiliriz, yabancı bir ülke gibi. İlk kez gidiyorsanız hayatınızda oraya tabii ki çok zorlanırsınız. Hani dilini bilmiyorsunuz, nerede kalınır, nerede yemek yenir, saat kaçta güneş doğar, kaçta batar, insanların şeyi nasıldır, burada nasıl yaşanır bilmiyorsunuz. Ama eğer böyle iki kere, üç kere giderseniz, dört beş kere giderseniz o zaman artık çok rahat, kendi böyle artık ikinci bir eviniz gibi. Hani bazı böyle zengin profillerine Instagram'da şey yazıyor ya, İstanbul tire işte Londra, İstanbul tire Miami falan hani. Hani artık ikisi de benim vatanım sayılır diyor yani. Miami'de yaşamaya İstanbul kadar alışkınım ben diyor. O yüzden hani depresyona da böyle sık sık girip çıkıyorsanız, yani gerçi ben kendim sık sık girip çıktığımı söyleyemem ama herhalde ortalama bir insana göre daha fazla girmek durumunda kaldım depresyona. Yaşadığım olaylar yüzünden. Ve o yüzden de tecrübelendim. Ve artık yani o kadar gerçekten depresyona girdiğimde nasıl sürecin ilerleyeceğini, nereye kadar ilaçsız dayanabileceğimi ama nerede ilacın gerekeceğini, işte kendime nasıl bir düzen kurmam gerektiğini, ne yemem içmem gerektiğini, her şeyi o kadar iyi biliyorum ki özetle. Çok tecrübeli bir depresyon hastası oldum ve yani arkadaşıma şey dedim hani, yani bakıyorum şu an işimi öyle bir kurmuşum ki hani depresyondan etkilenmeyecek şekilde bir mesleğim var artık. Arkadaş çevrem o kadar sağlam ki dün gece zilim çaldı. Aysu ve Şakir gelmişler. Bugün telefonlarım sürekli Müge arıyor, Selin arıyor. Hani gerçekten böyle kendimi o balonu naylonlarla çevrilemiş gibiyim. Hani yumuşacık sarılmışım. O yüzden evet içimde bir acı var ama bu depresyonu olabilecek en güzel şekilde göğüslüyorum. Neyse, lafı dolandırıyorum. Neden? Asıl konuya gelmekten kaçtığım için. Neden girdim ben bu depresyona? Hatırlarsanız bahar aylarında bir bölümde ailece grup terapisine başladığımızı söylemiştim. Sonra o konuyu bir daha bahsetmediğim için siz de yavaş yavaş unuttunuz sanırım. En azından bana sormayı bıraktınız, ne oldu sizin bu ailenin bir araya gelme işi diye. Ailemizin bir araya gelmesinin sebebi ailemizden birinin sağlık durumunun hayati derecede tehlikede olmasıydı. Ve bu yüzden kimse birbirine hasret kaldığı için değil, zorunda kaldığımız için bir araya gelmek durumunda kaldık. Ve birbirimizi bıçaklamadan görüşemediğimiz için, yani şaka yapmıyorum, gerçekten birbirini gırtlaklama seviyesinde çok büyük gerilim olduğu için aile üyeleri arasında, aile terapisine gidip tedavi olmak değil, birbirimizle konuşacağımız şeyleri orada konuşabilmek için gittik. Hani medeni bir ortamda. Ve zaten orada gittiğimiz 3. seansın sonunda bazı hocalarımızın terk etmesiyle seansları, yani terapiyi sonlandı kendiliğinden terapi. Ve sonrasında zaten bu hayati durum daha da büyük bir tehlikeye girdi. Ve ailemiz bu hayati durum sebebiyle bir arada yoluna devam etmek durumunda kaldı, bütün bu gerginliklere rağmen. Ve ben bütün bu gerginliğin içerisinde sizinle hep ümit dolu konuşuyordum. Çünkü bunun sebebi yıllardır konuşmadığım babamın tekrar sahneye çıkmış olması ve her konuda her şeye destek olacağını söyleyerek ümit vermesiydi ve ben çok mutlu oldum. Babamın gerçekten yaşlandıkça sakinleştiğini, bazı kötü özelliklerinden kurtulduğunu, artık daha sevgi dolu, daha yaklaşılabilen bir insan olduğunu düşündüm. Ve hatta açıkçası bu podcast'te kendisiyle ilgili konuştuğum bazı şeyleri düşünüp haksızlık yaptığımı, abarttığımı düşündüm. Hatta özür dilemeyi düşündüm herkesin huzurunda. Babamdan çok erken, onu o kadar tanımadan böyle erken hükümlü davrandığımı ve onun hakkında böyle çok keskin beyanlarda bulunduğumu düşündüm ve yaptıklarımdan dolayı da üzüntü duydum. Bütün o yaşadığımız aile acısının içerisinde. Ama sonra ne oldu derseniz, biz ailece bir tatile gittik. Ve ailece gittiğimiz tatilde bu podcast'ta daha önce de anlattığım gibi ben babama heyecanla, uzun yıllardır görmediğim babama, baba bak senin kızın Deniz var ya, işte çocukken de hep hani her şeyde birinci olmasını istediğin, tıp okumasını istediğin, hani bütün sınavlarda birinci olmazsa üzüldüğün, ilkokul 1'de bile lise soruları, lise matematik soruları çözmesini istediğin, ileri derece cebir çözdüğünde alkışladığın, çözmediğinde aptal mı olacak bu diye sinirlenip masayı terk ettiğin o küçük Deniz var ya, o büyüdü baba. Hani ve böyle şimdi bak neler yapıyor baba. Baba bak ben reklam jürisine davet edildim. Baba bana biliyor musun kitap yazmamı istiyorlar. Yayın evleri geldiler baba. Podcast'ım Spotify'da Türkiye'nin en çok dinlenen podcast'ı olmayı başardı baba. Böyle ne kadar başarım varsa hepsine bir heyecanla babama söyledim. Ve babam pek oralı olmadı. Hiç oralı olmadı. Hatta bildiğiniz üzere kitap teklifini duyduğunda sadece ben yazayım dedi. Ben de anlamadım baba nasıl olacak yani deyip konuyu kapatmaya çalıştım. Hani o kitap kimin adıyla çıkacak ki? Yani artık sen yazarsan senin kitabın olur. Hani sen dedim kitap yazmak istiyorsan yayın eviyle istersen konuşayım hani senin de ayrıca bir kitabın çıkması için. Ama hani dedim ben yazarsam tabii ki benim kitabım olması gerekir. Hukuki sebeplerden ötürü. Ama bütün bunların hepsini hani hep o red flag deniyor İngilizce ve Türkçe'ye tam hala geçtim bilmem o kırmızı bayrakları o kırmızı uyarı işaretlerini görmezden gelmeye devam ettim. Ve aslında olan şey şuydu o sırada. Bütün bunlar babamın sanırım yetersizliklerini kendisine hatırlatıyordu ve egosunu incitiyordu. Çünkü kitap yazmayı belli ki babam benden daha çok istiyordu. Hiç benim gibi ben acaba yeterli miyim? İnsanlar okuyacak mı? Okumak ister mi yazdıklarımı? Paylaşmaya değer mi diye sorgulamıyordu. Babam şu an evet baba hadi yaz benim yerime desem yazmaya hazırdı. Düşünün ki nasıl bir ego. Yani hayatında hiç yazarlık deneyimi yok ama ben kitap yazarım diyor. Kendisini bu kadar ve bu kadar yeterli, üstün, belki de hatta fazlasıyla olduğundan yukarıda görüyor. Ve o yüzden galiba ben bir baba kız ilişkisi olmanın hayaliyle babamdan onay almaya çalışırken aslında babama bak burada biri var. Yetişkin başka biri ve buna kitap teklifi geliyor. Levent sana gelmiyor. Bak reklam jürisine davet ediliyor. Önemli bir insan olarak fikri soruluyor. Bak Levent sana böyle bir jüri teklifi geldi mi? Hayır sana sorulmuyor. Sanırım bütün bunların hepsi bana gelen bu teklifler, insanların beni dinlemesi, fikrime önem vermesi sanırım babamın cephesinde, onun zihninden ona neleri yapamadığını hatırlattı. Neden böyle yorumluyorsun Deniz derseniz. Çünkü bu olayın hemen akabinde ertesi gün babam çok mutsuz uyandı. Ve kendisine yeterince saygı gösterilmediğini evde söyledi. Bizde öyle bir şeyin olmadığını, gergin ve mutsuz durumdan ötürü kimsenin kimseyle konuşmaya pek hevesli olmadığını söyledik ama ben dış kapının dış mandalı mıyım, bu nasıl bir saygısızlık bana karşı gibi söylemlerle dışarı çıktı, bize nereye gittiğini söylemeden ve bütün gün dışarıda kaldı. Sonra dışarıdayken beni aramış. Daha sonra gördüm ve hiç geri dönmedim bile. Çünkü açıklama bile yapmadan bizi haşlayarak dışarı çıktığı için geri dönme ihtiyacı duymadım. Ama geri döndüğünde eve telefonlarımı neden açmadın dedi. Ben de baba dedim karşında dünkü çocuk yok. Sen giderken asıl neden bize haber vermeden bu evi terk ediyorsun? Yani hep birlikte yıllar sonra 25 sene sonra tatile geldik. Ve yani ve aileyi bir arada tutmak için, bir araya yeniden getirmek için aşırı kırılmış bir paramparça olmuş, 40 parçaya bölünmüş böyle bir trafik kazasında bir kol kemiğini yeniden onarmaya çalışıyoruz yıllar sonra, yanlış kaynamış bir kol kemiğini. Çok zor bir operasyon zaten bu. Ve sen çıkıp evden hiçbir açıklama yapmadan gidiyorsun ve sonra da sen istediğin zaman sen telefonla sadece aradın diye beni açmamı bekliyorsun. Böyle bir şey olamaz dedim. Sen o zaman dedim öncelikle saygıyı gittiğin yere açıklayarak, ben dışarı çıkıyorum ama bu sebeple bütün gün evde olmayacağım ki zaten tatilimiz toplam 2,5 gündü. Bir tam günü dışarıda geçirmek bu yüzden bayağı önemli bir aslında anarşik bir hareket oluyor yani. Buna bir hayır ben dahil olmak istemiyorum bu tatile demek oluyor. O yüzden dedim sen böyle bir şey açıklama yapmadan yaptığın için ben de karşılığında tabii ki telefonunu açmadım. Ve bunun çok büyük bir terbiyesizlik olduğunu söyledi. Bana bağırdı, kızdı. Ben de karşına dedim dünkü çocuk yok. Yani artık o küçük senden korkan Deniz yok. Kocaman bir kadın var karşında. Eğer dedim sana saygı göstermemi istiyorsan sen dedim bu saygıyı bana göstererek başlayacaksın. Böyle sürekli tek taraflı bir asarım, keserim, her istediğimi yaparım ve sadece ben olduğum için bana saygı gösterecek durumunu kabul etmiyorum dedim. Ve bunun üzerine aramızdaki gerilim artmaya başladı. Aile üyelerinin hepsi evden çıktı. Sadece ben, erkek kardeşim ve babam kaldık. Üçümüz konuşurken, daha doğrusu gitgide hararetli bir şekilde konuşmadan tartışmaya doğru kaymaya başladı olay. Babam bana yalancı dedi. Eskiden böyle ithamlarını çok çabuk kabul eder ve böyle sinerdim. Neden dedim ben yalancıymışım? Ne yalanı söylemişim? Söylesene bir tane dedim. Zamanında dedi, sen diş hekimliğinde okurken, öğrenci evinde kalırken ben senin evine geldim. Senin evine geldiğimde salonda oturuyorduk. Koşa koşa o zamanki köpeğin geldi ve ağzına bir ilaçla. Sen panikle o ilacı saklamaya çalıştın. Ben bakayım neymiş dedim. Ve doğum kontrol hapı çıktı o ilaç. Ve ben sana bu kimin dedim. Sen de bana dedin ki arkadaşım kullanıyor. O ilaç senindi. Sen doğum kontrol hapı kullanıyordun dedi. Ben de evet baba dedim. O zaman sana yalan söylemek durumunda kaldım çünkü bunu hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini, aşağılayıp küçümseyeceğini biliyordum. O yüzden arkadaşımın demek zorunda kaldım. Ama dedim gerçek şu ki 18 yaşımdan beri cinsellik yaşıyorum ve sağlıklı bir kadın olarak bunu yaşıyor olmam gerekiyor zaten. Senin bunu bir suç gibi benim yüzüme söylemen anormal olan dedim. Sus dedi. Siz zaten dedi beni soydunuz dedi. Tuğba için yol parası almamızdan bahsediyor. Baba dedim, biz seni soymadık. Senin üniversiteyi yeni bitirmiş olan kızının, tıp mezunu pırıl pırıl kızının zorunlu görev için Kastamonu'ya gitmesi gerekiyordu. Ve onun için gereken bir otobüs biletinin parasını sen vermedin. Sen o otobüs biletinin parasını vermediğin için o kızın zaten hakkı olan parayı zaten babasından, yani ne denirse artık yani en arabesk şeyiyle hani anasından emdiği yani süt gibi helal olan o parayı biz senden söke söke almak durumunda kaldık dedim. Sen dedim asıl yalancısın. Nasıl dedim bize orada cebinin astarını çıkarıp da söküp de bakın hiç param yok, benim hiç param yok deme dedin dedim utanmadan. O bindiğimiz araba altındaki en pahalı arabalarından, markaların yani araba markalarının, nasıl dedim bu kadar evin varken, malın mülkün varken utanmadan bunu dedin. Benim dedi param yoktu dedi. Baba dedim vardı, yalan söyleme dedim, vardı paran, yoktu benim param dedi. Vardı dedim. Bana dedi ki buralarını sansürlemek durumundayım. Seks işçisi. Ben senin gibi cinsel organımı satmıyorum. Param yok. Öz babam ne fark eder gerçi yani? Beni yetiştiren adam, benim baba dediğim, baba diye hitap ettiğim adam bu cümleleri kurdu benim yüzüme baka baka. Sonrasında zaten ben sen ne dedin dedim. Ben kadın değilim, kendimi satamam dedim dedi. Hayır dedim, sen başka bir şey dedin. Hayır dedi, ben başka bir şey demedim. Ve sonra erkek kardeşim kendisini kaybetti. Ne dedin, ne dedin diye. O da demedim dedi, dedin dedi, demedim dedi, dedin dedi. 40 kere bağırdı erkek kardeşim dedin diye belki. Ve sonra evden gitmesini istedim. Valizini aldı. Kendi kendine asla böyle şeyler yapmadığını söyleyerek, kendi kendine sürekli telkin ederek, hemen hayattaki partnerini arayıp ne kadar büyük bir terbiyesizliğin içerisinde olduğunu anlatarak terk etti mekanı. Gitti. Sonrasında arabayla o gittiği için biz otobüsle dönmek zorunda kaldık. Uçak bileti de bulamadık. Hep birlikte Bodrum'dan İstanbul'a 12 saat falan süren bir yolculukta geldik. Biraz üzüldüm çünkü yol boyunca annemleydim ve annem de baban eskiden böyle küfür etmezdi. Küfür etmeyen bir adamdı falan demek dışında bir şey demedi. Hani babam daha fazla delirmiş diye yorumlandı ama kimse sanırım benim ne kadar büyük bir darbe aldığımı anlamadı. Ben çok büyük bir hançerin gerçekten kalbime saplandığını hissettim. Çünkü ben bu yaz tekrar ümitlenmiştim. Babamın normal bir insan olduğunu, ben hayırlı bir evlat olursam onun da beni seveceğini, aferin Deniz diyeceğini, canım kızım diyeceğini, senin için her şeyi yaparım, yanındayım, arkandayım diyeceğini düşünmüştüm ama sanırım o bir yarış içerisinde olduğumuzu hissetti. Ve sonunda benim yaptığım şeyler ona yapamadıklarını hatırlatınca bel altını oynadı ve öz kızına, evladına, doğumuna şahit olduğu, kundaktaki halini gördüğü, bebekliğini bildiği Deniz'e karşısına geçip en canını acıtacak, yani canını acıtması beklenen lafları söyledi. Çok ayıp etti. Yani birincisi ben bunları hakaret olarak algılamam. Cinselliğini para karşılığında satmak zorunda kalan insanlar var ve çok kötü koşullar altında çalışıyorlar. Konuşacaksak bunu konuşalım. Ama o insanlar da para kazanıyorlar. Bunu bir küfür, hakaret olarak kabul etmiyorum ben. Kullandığı cinsel organı tabir etmek için o kelime hiç hoşlanmadığım bir kelime. Bunun küfür olarak kullanılmasına hiç hoşlanmıyorum. Yani ve bana sonrasında sen bilmezsin alın teriyle para kazanmayı dıt dıt dıt yaptığın için dedi. Yani o da çok alın teridir baba. Yani bu podcast'i dinler mi bilmiyorum ama çok çok çok aşağılayıcı, çok küçümseyici, çok terbiyesizliğin dik alasını yaptın. Ve hepsini geçtim yani buradaki baba kız ilişkisini. İki insan, iki insan. Yıllar sonra sana tekrar elini uzatmış, bütün kırgınlıkları, küskünlükleri unutmuş kızına. Kızını da geçtim işte insana. Sen nasıl bunları dersin? Sana kalbini açan, kötü günde sana koşan, yani bir insana sen neden böyle, neden bunu yapmak istersin? Ben düşmanı değildim. Bütün her şeyi sineye çekip tekrar bağ kurmanın peşindeydim. Ama madem öyle, işte hatırlayalım bana aşka neler dedin. Ben lisedeyken haddini bil, kendini bir şey zannetme. Ben senin baban değil, sadece biyolojik olarak seni dünyaya getiren spermin sahibiyim demiştin. Anlıyorum. Şimdi burada daha fazla senin hikayeni anlatmak istemem. Zor bir ailede büyümüşsün. Narsistik özellikler sanırım geliştirmişsin ama o zaman hepimiz hikayelerimizin, travmalarımızı arkamıza alıp birbirimize zarar verelim. Birbirimizin ağzına edelim, parçalayalım, hırpalayalım. Birbirimize daha da çok travma bırakalım. Böyle ne yazık ki olmuyor hayat. Ama sen çok zarar verdin herkese, bütün aileye. İki kardeşime de bana da çok büyük hasar bıraktın. Ama ben bu hasarın altından her zaman olduğu gibi kalkacağım. Ama şimdi bunları neden anlatıyorum? Herkes bilsin istiyorum. Bu olayı yaşadığımdan beri arkadaşlarıma bile önce söyleyemedim. Aynı kelimeleri kendi ağzıma bir türlü alıp da arkadaşlarıma paylaşamadım. Çok ağır geldi. Sonra fark ettim ki hani bazıları intihar eder ya, böyle çantasına taş doldurup yavaş yavaş denize yürür. Babam benim sırtıma bir çanta verdi ve o çantaya çok ağır taşlar koymuş ve ben gitgide denize yürüyorum o taşlarla. Ve fark ettim ki bu yük, bu suçluluk duygusu, bu utanç, bu taşlarla dolu çanta bana ait değil. Ben her zaman iyi bir insan olmak için, iyi insanlığa da inanmam, bilinçli bir insan olmak için, kimseye zarar vermemek için, sınırlara saygı duymak için hep kendi üzerimde çalıştım, okudum, araştırdım, insanları bilinçlendirmeye çalıştım. O yüzden bana yapılan böyle aşağılayıcı, küçümseyici, zarar verme isteği taşıyan böyle bir eylemi kabul etmiyorum. Bu taşla dolu çantayı huzurlarınızda sırtımdan çıkarıyorum ve sahibi olan babama iade ediyorum. Kendisi bu yükle, bu utançla, bu suçla ne yapmak istiyorsa yapabilir. Ama ben bundan sonra kalbim ferah olarak gezeceğim. Ve canım kız kardeşlerim, eğer cinselliğiniz üzerinden ya da başka bir şey üzerinden aşağılandıysanız, zorbalığa uğradıysanız, küçümsendiyseniz, öz babanız, öz abiniz, dayınız, amcanız, dedeniz, komşular, esnaf, sokaktaki tarafından hakarete uğradıysanız, tacize uğradıysanız, daha kötü şeylere uğradıysanız, bunların suçlusu siz değilsiniz. Lütfen sırtınızdaki taş dolu çantaları ilk fırsatta sırtınızdan indiriniz ve sahibine iade ediniz. O yüklerle gezilmez. Babamın yaptığı saygısızlıkların, kendisinin bugün dönüşmüş olduğu insanın bedelini ben ödemek durumunda değilim. Bu fatura kendisine aittir. Yanlışlıkla kendisi kafası karıştı ve bedelini ödemem için benim adresime postalamış kocaman yüklü bir faturayı. Bu faturayı ben kabul etmiyorum. Adresine iade ediyorum. Nasıl ödeyecekse, altından kalkacaksa kendisi kalksın. Bugüne kadar her zaman yaptığım her şeyle gurur duydum. Gurur duymadığım şeylerden de özür diledim. Bu yüzden özür dilediğim için de kendimle gurur duyuyorum. Ve bu bölümü yaptığım için çok zor oldu. Ama ağlamadan tamamladım. Belki ilaçların da etkisi var. Ama ilaçları seçmeyi başardığım için de kendimi tebrik ederim. Bu kadar. Bu sefer hırpalanmadan, küçükken denize olduğu gibi ve anlatmadığım kardeşlerimin hikayelerinde onların özeli diyerek saygı gösteriyorum. Onların yaşadıkları şeyler gibi. O çocukluğumuzdaki yaşadığımız gibi hırpalanmadım. Ağlıyorum bazen geceleri ama geçeceğini biliyorum. Çok üzerimde çalışmaya devam edeceğim. Ve şu an gülümsüyorum. Kendime gurur duyuyorum. Kim ne der, ne yapar diye hiç düşünmüyorum. Çünkü önemli olan benim iyi olmam. Benim kocaman, utançsız, derin, hak ettiğim gibi tertemiz olduğum, bu ruhuma ait, bu ruhumun hak ettiği gibi nefesleri almam lazım. O yüzden helal olsun sana Deniz. Çünkü böyle hikayeleri sonradan insanlar öldükten sonra alkışlamak çok kolay oluyor. Ama yapıldığı sırada, paylaşıldığı sırada öyle hikayeler, bu tip hikayeler çok linç yiyor. Bu hikayede nasıl tepkiler olacak düşünmek bile istemiyorum ve düşünmemeyi seçiyorum. Çünkü toplumun ne düşündüğünün canı cehenneme. Benim önceliğim var artık. Hayatı boyunca babasının hakaretlerinden utanmış, babasının saldırıları yüzünden ya ortaya çıkarsa endişesiyle yaşamış, babasının ailesine yaşattığı travmaları, aman laf gelmesin ailemize, kardeşlerimin boynu bükülmesin, kimse kendini ezik hissetmesin diye diye saklamaya çalışmış bir aileyiz biz. Ben öyle bir çocuğum. Ve bu bölümü yapmadan önce çok düşündüm. Bir aydır bu hakaretin bana edildiği günden beri düşünüyorum. Düşündükçe geçmişteki bütün diğer hakaretler geldi aklıma. Ve sonunda bu bölümü yapmaya karar verdim. Kardeşlerimle konuştum önce. Erkek kardeşim de kız kardeşim de ayrı ayrı. yapmamı istediklerini söylediler. Kız kardeşim bilakis bunu desteklediğini ve gurur duyduğunu benimle söyledi. Onu çok seviyorum. İki kardeşimi de çok seviyorum. Tuğba ve Burak, siz benim canlarımsınız. İyi ki varsınız. Bu kadar ileri görüşlü olup utanması gerekenin biz olmadığımızı anladığınız, bana bu izni verdiğiniz, belki başkalarına da gerçekten cesaret verecek, yalnızlığını azaltacak güç verecek bu paylaşımı yapmama izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin kadar akıllı ve bütün yaşadıkların içinden karanlığın içinden bu kadar pırıl pırıl çıkan insanlarla kardeş olmaktan büyük gurur duyuyorum. Çok karanlık şeyler yaşadık birlikte. Bir sürüsünü burada anlatamıyorum ama en azından bu karanlığı sizin kadar parlak iki zihinle paylaşmak mücadelemizi çok güzel kıldı. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bundan sonra önümüzdeki bizi bekleyen zorlukları da birlikte atlatacağız. Çünkü hayat böyle. Herkese zor. Kapıların arkasında o parlak zannettiğiniz aileler, eğitimler, şık okullar, mesleklerin arkasında çok karanlık işler dönüyor. Birazını olsun anlattığım için çok mutluyum. Çok mutluyum çünkü ben kendi hayatımı dönüştürmeyi başardım. Başardım. Kurtuldum. Ve devam edeceğim yoluma. Daha da çok çalışacağım. Daha da çok güzel olacak her şey. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. İlerleyen günlerde bakalım başka neler anlatacağım diyorum. Ve bu bölüme destek olacak tabii ki Hayvel'den başka bir marka düşünülemezdi. Canım Hayvel, bu kadar gerçekçi hikayelere destek olduğun, ilk günden beri yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. Siz de canı gönülden herkes terapiye gitsin istiyorum. Çünkü terapiye gitmeyen insanlar yüzünden biz çok ağır hikayeler yaşadık. Ama kendimiz terapiye giderek onların bıraktığı hasarları tamir edebiliriz. Ben terapi sayesinde bugün ayaktayım. Ve yarın da ayakta olmaya devam edeceğim. Ayakta olmayı da bırakın. Hayattan tad almayı, keyif almayı o kadar iyi öğrendim ki. Bütün bunlara layık olduğumu, değer olduğumu, ailemin bana yaşattığı travmaların benim suçum olmadığını, onların ayıbı olduğunu hepsini o kadar güzel farkına varıyorum ki. Gördüğünüz gibi hepinizin gözü önünde bile anlatabilecek kadar artık gurur duyuyorum kendimle ve yani suçlusuna iade ediyorum. O yüzden lütfen siz de kendinize bir iyilik yapıp terapiye başlayın eğer ihtiyacınız varsa. Hayvel bir online danışmanlık platformu. Çok kolay giriyorsunuz ve bir terapistle eşleşiyorsunuz. Gencecik pırıl pırıl terapistler var. Benim kız kardeşim gibi çok parlak doktorlar demeyeyim de psikologlar, danışmanlar var. Ve gerçekten mesleğin başındaki insanların da bence benim terapistim de ben başladığımda birlikte terapiye yeni mezun olmuş neredeyse bir terapisti ve pırıl pırıl bir zihinde çok kendi mesleğine adamış gerçekten meslek etiğine çok uyan bir kadındı. Tek isteği vardı beni iyi etmek. O kadar çok yardımcı oldu ki yani böyle insanlar var gerçekten. Gencecik bu ülkede pırıl pırıl ruhlar var. Kendini başka insanları iyi etmeye adamış. Bu işin okulunu okumuş, lisansını almış. O yüzden lütfen gidin Hayvel'den ücretsiz bu arada ilk tanışma seansları yani o böyle kısa süreli bir psikoloğunuzla eşleştikten sonra kim olduğuna bakıyorsunuz. Sonrasında eğer tamam derseniz yolunuza devam ediyorsunuz. Bu hikayeler bizi ezmesin. Biz bu hikayelerden çok daha ötesiyiz. Hiç kimse bir hikaye yüzünden bir can hapsolmamalı. Ben buna inanıyorum. Anlattığım için çok mutluyum. Üstümden bir yük kalktı. Ve hep arkadaşlarıma dediğim gibi yani bu depresyondan da çıkacağım ben. Altından kalkacağım çünkü yani belki kırdılar kalbimizi çok derinden ama yani biz neler yedik, neler içtik. Bak hala buradayız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.
Kahpedenin sayı ele vermiş seni, nice yıllar boyu kırmış kalbini, kırmış kalbini. Kalbini kırmış kalbini.